Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem değerlendirmesine hoş geldiniz. Ben Murat Kamsız. Yanımda her zaman olduğu gibi Levent Pekcan var. Nasılsın Levent abi?
İyidir Murat. Herkese selamlar.
14 Ağustos 19 Ağustos arasında konuşuyoruz. Numara 33.
Bugünden bir gün önce çekiliyor. Evet. Cuma akşamı değil, Perşembe akşamı çekiliyor. Hı-hı. Senin bir seyahatin var.
Aynen.
Bir o yüzden Cuma ekleyeceğim. Günü süper bir olay olursa bizde yok.
Evet, yani bir sonraki haftaya.
Bir sonraki haftaya kalacak. Umarım Cuma büyük bir olay olmaz.
Şu anda sakin gidiyor abi. Yine Ağustos'u sakin bitiriyoruz. Bu gündemde de pek bir şey yok ama belli de olmuyor işte. Adresleri söyleyeyim. Teknoseyir.com bizim internet sitemiz. Yine Teknoseyir adıyla sosyal ağlarda varız. Instagram'da, Twitter'da, Facebook'ta. Ek olarak iTunes'ta da varız. Yine bizi aynı isimde haftalık gündem ya da Teknoseyir olarak aratın. Çıkıyoruz. Oradan da podcast olarak takip edebilirsiniz. Bir dün abi bir bölüm yaptık biz. Evet. Ömer Serkan Bakır'la geldi sağ olsun. Değişik bir şey yapabildik. Hep fotoğraf makinesi inceliyoruz. İşte testlerde, cep telefonlarında test yapıyoruz. Biz fotoğrafı hiç konuşmuyoruz. Hiç konuşulmaz. Çünkü konuşacak insan sayısı da az Türkiye'de. Biz de dedik ki fotoğraf konuşalım, yollayın insanlara. İlk günden 200'ün üstünde kişi onlarca sayısız fotoğraf gönderdi.
Ya orada belki şey özellikle üzerinde durmak lazım. Ya güzel fotoğraf yollamayın. Hani evet. Bu şey yarışma falan değil çünkü.
Yarışma zannedenler
yani
olmuş.
Güzel bir fotoğrafa bakın. Ya çok güzel olmuş. Bu. Ama yani ne bileyim şimdi mesela ben şuradan gökkuşağını çekmeye kalksam çıkmayacak.
Evet.
Ben mesela onu yollamam lazım. Niye çıkmadı? Vardı.
Aynen
niye
öyle.
Çıkmadı?
Maksat o.
Çünkü hani bir şey öğrenmek hı-hı için böyle arıza şeyler lazım.
Evet.
Ama müthiş yani bu katılım evet. Güzel. Nerede bunun adresi? Nereden foto, katılacaklar?
foto@teknoseyir.com adresine mail atacaklar.
İsimleriyle.
Evet, orada şeyi belirtebilirler. Yani biz isimleriyle söyleyeceğimiz için hani söylenmemesini rica edebilirler. Yani söylemeyin derlerse söylemeyiz. Ya da nicklerini söyleyebiliriz. Nasıl hitap etmemizi istiyorlarsa onu belirtirlerse iyi olur. Yoksa biz isimle.
Şimdi o söylediğinin nasıl başına sorulacağını biliyorsun herhalde. Artık işte hani sonuçta şey bir isim belirtin ki çünkü o bizim için bazen sorun oluyor. Mesela tozlu raflar için ürün yollayan arkadaşlar var. Adını söylememiş. Sonra o arkadaşa ulaşamıyoruz, bulamıyoruz falan. Bizim için sıkıntı olabiliyor. Ya da söylemeyin diyen arkadaş oluyor. Ben diyor devlet memuruyum, benim adım geçmesin.
Evet.
Onu not düşün, fotoğrafın yanında not düşün.
Ve tekrar söyleyeyim, böyle bir fotoğrafın bir hikayesi varsa onu da anlatabilirler. Hiç olmazsa biz o bilgiyi de işte. Çünkü bazen şey geliyor, yazıyorlar ama tekrar söyleyeyim. İşte güzel bir manzara ama neresi orası mesela? Onu da bilgisini vermek
Ayder
lazım.
Ayder Yaylası Rize.
Onu o şekilde söylerseniz bizim de işimize yarar. Şey diyenler var, ya maillere ne zaman cevap vereceksiniz? Hayır, o mail de değerlendirilmeyecek. En az 3 tane program yapacağız bunun üstünde, yayacağız bunları. Bayramdan sonra yayınlanacak, seçtiğimiz bir fotoğrafların üzerine değerlendirme yapacağız.
Peki.
Evet, şimdi gündeme girelim. Üniversite kayıtları e-devlet erişimini aksatmış.
Evet, öyle bir... Üniversite işte kayıtları başlayınca sisteme yük binmiş. Demek ki sistemde işte hazır değildi böyle bir ani yüke. E-Devlet'e böyle bir yarım gün falan belki bir gün erişilemedi. Devlet açıklama yaptı bu nedenle oldu diye. Böyle bir şey yaşandı.
Ha ben bunu anlamıyorum. Yani şeyde de oluyor biliyorsun bir deprem oluyor.
Üniversitelerin kendi sistemleri de çöküyor.
Evet, evet, evet, evet. Ders hani, seçiyorlar yani onlar seçemiyorlar.
Her zaman arkadaşlara ben... Benim okuduğum zaman da öyle bilgisayardan kaydolma falan yoktu. Sorun da yoktu. Memur kaydediyordu seni, deftere yazıyordu. Şimdi bilgisayar işi çıkınca, ders seçmeler falan başlayınca her zaman o öğrenciler için büyük bir kriz haline geliyordu. Şimdi daha büyük, ülkesel kriz haline gelmeyi başartmışız.
Ya işte,
devleti çökertmişiz.
Onu merak ediyorum. Deprem olduğunda da Kandilli'ye ulaşamazsın ya. Yani bu yükler niye hesaplanamıyor, niye çözüm bulunamıyor hala?
Ya şimdi tabii şu var. Bu anlık bir yük. Hep olan bir şey
olsun.
Değil. Buna göre hazırlanırsan da acayip bir oraya donanım yığacaksın. Ve o genelde işte yük kapasitesinin %1'inde çalışacak normalde. Bu tür durumlarda hani o yükü bir şekilde böyle anlık
evet.
Bir hizmet alarak
dağıtmak
lazım. Ya şimdi tabii Kandilli'nin sitesinin çökmesi falan çok dert değil. Hani çünkü o şey değil ama E-Devlet deyince şimdi bu E-Devlet şey. Desen üniversite öğrencileri kayıt sırasında E-Devlet çöktü diyorsun. Bir adam da orada bilmem ne vergisini sorgulayacaktım, Bağkur durumunu bakacaktım diye giremiyor.
Doktora Len'le varmaya hani, çalışıyor.
Bunun hiç çökmemesi lazım. Evet. Bunun hiçbir şekilde aksamaması lazım. Neyse bir ders çıkartılıyordur.
İnşallah.
Bu aksamalardan. Diyelim.
İnşallah.
Evet.
Şimdi 17 Ağustos'ta yürürlüğe girecek bir kredi kartı düzenlemesi vardı.
Bütün kredi kartları internet üzerinden alışverişe kapanacaktı. Evet. Sen müdahale önceden etmezsen ertelendi.
Ertelendi.
31 Aralık oldu.
Hı hı.
Çünkü bankalar doğru düzgün bunun bilgilendirmesini yapmadı. Aylar önce olduğu halde mesela benim 3 bankam var. Birinden SMS geldi, öbürlerinden gelmedi bir şey falan. Ya bu aylar önce duyurulmasına rağmen belki bir sene bilmiyorum.
Ya o kadar değil galiba.
Hazırlanmadı işte. Biz de hazırlanmadık. Ayın 16'sında ne yapacağız, ne edeceğiz? Hı-hı. Gittik. Ben bankaya gittim. Banka şubesindeki memur bari şeyi bilmiyordu. Bir gün sonra bunun olacağını bilmiyordu. Falan filan. İşte 31 Aralık'a ertelendi. Dolayısıyla 30 Aralık'a kadar rahat yatıp uyuyabiliriz. Sonra 30 Aralık'ta panik içinde sağa sola koşuşmaya başlayabiliriz. Ya ben şeyi gördüm arada. Bütün bankaların, bütün demeyeyim de benim kullandıklarımda bankaların uygulamalarına, mobil uygulamalarına ve internet şubelerine bu anahtarlar eklenmiş. Kredi kartı bilgilerine falan girince işte internet kullanımına açık kapalı, postayla kullanıma açık kapalı switchler mobilde de var, şubede de var. Zaten kendin halledebiliyorsun. Ya. Kimi bankalar SMS atmış, evet. Şu numaraya şu kartın son 6 hanesini yazın falan diye.
Benimkide de şey vardı mesela o SMS'in bir kodunda hepsini içinde öyle tek tek uğraşmıyorsun. Hepsinin açılmasını istiyorsan bütün kartların atıyorsun SMS'i hepsini açıyor internete. Ama o sistem çalışmıyordu. Yoğunluktan dediler.
İşte pek beklendiği kadar smooth, pürüzsüz geçiş olmadı. 31 Aralık'a kadar tabii ki hiç kimse hiçbir şey yapmayacak.
Tabii ki.
Sonra yine uğraşacaksın.
Evet. BTK 17 yaşına kutluyor, yaşını kutluyor.
Evet.
Bir de açıklama yaptılar.
Bayağı bir siber güvenliğin merkezi falan, bayağı bir kendilerine olan güvenleri tam. Öyle bir şeyler yayınlıyorlar Twitter'da işte internetin beyni falan falanmış. 17 yaşındaymış.
Hmm.
5G teknolojilerini de izin almış, test edecekmiş BTK. Kullanıma girilmeden önce test edecekmiş. Güzel bir şey tabii ki ama nasıl olacak?
5G vadisi açık test sahası işbirliği protokolü imzalanmış.
Firmalarla test edeceklermiş. Evet. 5G bayağı dillendirilmeye başlandı.
Evet. Alo artık webten de kullanılabilecek. Dediğim anda alo ne diyen alo, kaç ne kişi var acaba?
Google'ın bir görüşme uygulaması diyelim.
Bunu uygulamadan kullanılıyordu. Şimdi webten,
basit,
WhatsApp gibi, WhatsApp Web gibi.
Basit olması. Çünkü bugün video görüşme uygulamalarının en şeyi bile, basiti bile karma karışık. Bu çok basit. Direkt açıyorsun, görüntü geliyor. Konuşuyorsun işte karşındakiyle. Değil mi? Alo.
Alo.
Daha yaygın kullanılacak
mı bakalım ya, ben etrafımda bir tane bile alo kullanan görmedim.
İşte kullanan olmadığı için sen de kullanmıyorsun. Kiminle aynen konuşacaksın çünkü? Ya çünkü insanlar bunun var olduğunu bile bilmiyor. Google bunu duyurmak falan üzerine bir şey yapmadı. Biz söyleyelim, Google'ın alo diye bir uygulaması var. Gayet de güzel, basit. Bir deneyebilirsiniz.
Şey diyor yalnız, Chrome'da çalışıyormuş bu web versiyonu.
Normal kendi tarayıcısında. Belki onu işte web şey VP video sıkıştırmayı ya da web ne onu kullanıyorsa, kendi teknolojilerini kullanıyorsa.
Burada anlamadığım şey şu yalnız, ben webten gireceğim ama telefonumda da açık olması gerekiyormuş alo uygulamasının.
Ha, o zaman şey gibi WhatsApp web
i̇şte WhatsApp,
falan
WhatsApp
gibi
benziyor.
O mantıkla. İletişimi yine telefondan kuracak da masa üstündeki kameranı mı kullanacak?
Ay bunlar...
Neyse ya, bu masa üstünde zaten kullanmak istersen alternatif çok. Bunun güzelliği pratik olması. Telefonuna da yükleyip deneyebilir herkes. Ücretsiz bir şey.
Evet. Bu daha önemli bir haber. Google Play'de yer alan uygulama yorumları artık şikayet edilebilecek.
Evet, çünkü saçma sapan yorumlar olabiliyordu. Evet. Yani tamamıyla uygulamadan falan alakasız.
Tepede çıksın diye bir tek yıldız verdim.
Bir şey verdim. Ha. Tek yıldız. Şımarmasınlar diye tek yıldız verdim. Adam beğenmiş, kullanmış, sevmiş. Şımarmasınlar da değil. Başka bir ifade kullanıyor da ben söyleyemeyeceğim onu burada. Tek yıldız verdim diyen adam var. Ya bu kesinlikle evet, bunun kaldırılması lazım, şey yapılması lazım, hani gözükmemesi lazım.
Google diyor ki zaten benim diyor hani yorumlarda yapılabilecek hani kuralların belli diyor. O kurallara uymadığını düşündüğünüz mesajları bize iletin, biz de onları değerlendireceğiz. Uzmanı bakacakmış, o yorumları kaldıracaklarmış. Tabii nasıl olacak, nasıl altından kalkar bilmiyorum da.
Google değil bence mobile, Windows Mobile'ın bir yorum öyle şeyi var, sorunu var. Hmm. Bayağı bir şey. Yorumlar kansere yol açma noktasında, şiddetinde. Bilemiyorum nasıl bir çözüm geliştirilecek.
Instagram'da da yoruma yanıt geliyor. Daha bende yoktu. Hani bilmiyorum gelen var mı? Yorumlara şimdi alt alta diziliyor ya. Yoruma yanıt vereceksin.
Yoruma.
Allah. Evet. Ya gittikçe ya hepsi birbirine aynısı olacak bir gün abi.
Yoruma sonra şey başlıyor işte, grafikle, gifle yorum.
He, o var, onlar
sonra
var.
Sonra gif arama ekleniyor komut satırına falan filan. Hepsi aynı yere doğru gidiyor.
Evet, çok ilginç.
Ya Instagram'ın şeyi çok az. Aslında Instagram çok az özelliğe sahip bir uygulama. Evet. Bir sürü gerekli özellik Instagram'da yok. Gizlilikle ilgili, işte ne bileyim, iletişimle ilgili bir sürü özellik Instagram'ın uygulamasında yok. Şekillendiriyorlar işte, yeni yeni bir şeyler yapıyorlar. Onlar da bence ne yaptıklarının çok ilk başta farkında değildi. Yani Instagram tamamıyla aslında telefon için yapılmış bir uygulama.
Öyle.
Eskiden bilgisayardan fotoğraf koymak bile yoktu. Şimdi var mı bilmiyorum. Bir eklendi diye biliyorum.
Hiç bakmadım.
Çok sonraları işte, yakın zamanlarda. Instagram tamamıyla akıllı ve kameralı, yani fotoğraf makineli cep telefonlarıyla kullanılmak üzere yapılmış bir uygulama. Fakat tabii bir kitle oluştukça talep de artıyor. Talep artıyor. İnsanlar işte şey yapayım, yoruma yanıt verebileyim falan. Bir yandan da gerekli bir şey tabii. Adam bir şey sormuş, belki bir cevap vermek lazım. Şimdi yapabiliyorsun aslında ama o yani bir ağaç yapısı halinde değil. De alta ekleniyor. O adamın ismi taglanarak. Daha şimdi Facebook'taki gibi olacak. Yorumun altında yorumlar olacak herhalde.
Evet.
Normal.
Intel resmi olarak Ice Lake işlemcileriyle ilgili açıklamalarda bulundu. İlan
Intel
etti.
Intel deli gibi kafa karış. Intel, evet. Ben hayatımda Intel'i şu dönemde gördüğüm kadar böyle sağa sola hamleler yapan,
değil mi abi?
Pek şuurunu kaybetmiş gibi görmedim. O kadar kafa karışıyor ki şimdi. Zaten şu Skylake X falan sadece kafa karıştırdı. Başka bir şeye yaramadı. Bir yandan 8. nesil var. Bir yandan 8. nesil işte, yani hiçbirimiz 8. nesli daha görmedik. Bilgileri geliyor işte 8700 falan işlemciler. Dedik işte i3 bile 4 çekirdek olacak. i5'ler 6 çekirdek olacak falan. Sen bunlarla uğraşırken Intel bir sonrakinin bilgilerini verdi bile.
Verdi, evet. Resmi bu yani. Yani sızıntı değil.
Ama bu kafa karışıklığı bir kere katmerlenerek artıyor.
Evet.
Her yıl bir işlemci nesli duyurulacaksa bu iyi bir şey değil ki. Yani iyi bir şey tabii ki ama insanlar bir yerden sonra kafaları karıştığı zaman sessizce uzaklaşıyorlar o ortamdan. Ya ben şunu anladım. Bundan sonra Intel'in bu işlemci nesillerini takip etmenin yolu yok. Demek ki şeye bakacaksın, alacaksın. Sürekli yeni bir şeyler çıkacak. Bir tek şeye belki dikkat edeceksin. Şu anda hala piyasada işte 6. nesil falan işlemcili bilgisayarlar var.
Ver.
Hatta 5. nesil 5000'li notebookları bulursun. Şeye dikkat edeceksin, bu konulara meraklı birisiysen. Hani senin aldığın o teknolojinin çok eski bir nesil olmadığına dikkat edeceksin. O kadar. Şimdi insanlar bugün laptop alacak birisi 8. nesli bekleyeyim diyebilir. Çünkü duyuruldu artık, modelleri belli, şeyleri belli. Belli ki sonbaharda, yaza yetişmez ama sonbahara raflara ilk laptoplar düşecek. Tamam, bekleyebilir. Ama şimdi adam daha buna karar vermişken 9. ortaya çıktı. Şeyi biliyoruz, tabii ki bir 9 olacak, 10 olacak.
Olacak tabii canım.
Olacak ama bu kadar hızlı bir şekilde insanların üzerine bunu yığarsan bir bıkkınlık yaratıyor. Bir evet. Yerden sonra adam hani yani tamam hani al bir eldekiyle idare edeyim mi diyecek artık. Bilemiyorum.
Şey bile tedirgindiler abi insanı. Şimdi gidiyorsun en yeni anakarta süper paralar veriyorsun. Acaba o bunu destekleyecek mi diye düşünüyorsun sonra.
Tabii ki tabii ki. Şey de önemlidir. Şimdi çok para harcayarak. Çok parası olmayan adam zaten mecburen parasının alabildiği kadarını alıyor. O adam çok güncel teknoloji falan çok takmaz. Çünkü hani alabildiğine şükrediyor zaten.
Doğru.
Aldığıyla idare ediyor. Ama bir ton para harcayıp da amiral gemisi falan denen en yüksek modelleri alan adam bir süre bunun keyfini sürmek ister.
Doğru.
Bendeki en yükseği bende, benden daha yükseği mahallede kimse de yok. Bunu gece yatarken böyle düşünmek ister. Bu adamın elinden çok hızlı bir şekilde bunu alırsan mutsuz olur. Bir dahaki alışverişinde de artık daha çok değerlendirir parasını harcarken. Bilemiyorum tabii Intel'de ne düşünüyor. Hani böyle hızlı şekilde bir şekilde tabii ki bu her çıkan nesilde bir ilerleme var.
Var.
Saat hızı olmayabilir her zaman bu ama bazen güç tüketimiyle ilgili, bazen güç tüketimi karşılığında aldığın performansla ilgili iyileşme var. Intel'de böyle tak tak tak tak üst üste yığdığı zaman bir şekilde arayı mı açmak istiyor rakibiyle?
Şu da olabilir mi? Şimdi bir yanda tabii ki AMD'nin bir baskısı olduğu gerçek de.
Öyle.
Ama bir yandan da Samsung'un Qualcomm'u nanometre konusunda Intel'den biz hep konuşurduk bunları duyardık. Şimdi onlardan duyuyoruz.
Intel mobilden çekildi yani.
Evet.
Bir yenilgi bu. Telefondan, tabletten bilmem ne çekildi. Cidden yenildi. Olmadı istediği. Ve dünya ilerliyor. Intel tren yürüdü, Intel peronda kaldı gibi bir görüntü var. Microsoft'la birlikte. Ben bu düşünceyi 2017 yılında bu sene Barcelona'da Mobile World Congress'te ilk olarak edinmiştim. Çünkü orada bir dünya görüyorsun. O fuar alanı bizim ülkemizde gittiğin gördüğün fuarların en büyüğünden bile bilmem kaç kat büyük. Bir dünya var ve şeyi görüyorsun. O dünyada Intel yok. Hı-hı. O dünyada Microsoft yok. Başka firmalar var. İşlemci deyince başka markalar akla geliyor. Ve bir dünya, her şeyi olan bir dünya. Intel ile Microsoft orada kendilerine zorla birer yer bulmuşlar. Zaten Intel orada Wi-Fi 802.11ad göstermeye çalışıyordu. Microsoft da zaten ne yaptığını bilmiyordu. O da öyle bir, bir yer tutmuş duruyordu. Hani bir gösterebildiği bir şey de yoktu. Evet, yani dolayısıyla bu değişen dünyada ya hani şeyi bilemiyorum. Intel çok zekice uzun vadeli bir planı mı işletiyor? Yoksa hiçbir plan yok. Sadece panikle ellerine gelen her şeyi hani sıkıyorlar mı? Bilmiyorum. Bunu gerçekten bilmiyorum.
Çünkü bu haberle birlikte bak Intel de 10 nanometreyi telaffuz etmiş oldu resmi olarak. Ve ötesini hatta.
İşte 10 nanometre ve ötesi. Tamam, bu gelişmenin olacağı belli de artık işte çok şey ifade etmiyor insanlar için. Eskisi kadar.
Öyle.
Qualcomm'un yeni işlemcisi Intel'in bilmem kaçıncı neslinden daha çok ilgi uyandırıyor.
Hem de nasıl?
Şey de yok. Bu 7. nesil, 8. nesil tak tak tak tak Intel kaç? Biz TeknoSeyir'e başladığımızda işte Sandy Bridge'de herhalde.
Evet.
2. nesil gündemdeydi. İşte 8. nesle geldik. 9'un işte haberleri geldi falan. Büyük bir hızla ilerliyor. Ama heyecan yok, bir şey yok. Hani eskisi gibi değil kesinlikle.
Haberler kesildi ama bir de biliyorsun Snapdragon 835'i tabletlerden çıkarıp işte telefondan çıkarıp masa üstüne ufak ufak getirmek
konusu var.
Yarışı var. Orada da Intel sakin olun ben size olmaz o işler demişti. O bir duruldu o haberler.
Evet.
Göreceğiz bakalım ne olacak.
Ya bir yandan hani Intel tabii ki hep olacak.
Olacak tabii canım.
Ama
bildiğimiz, alıştığımız şekilde mi olacak hani birkaç sene sonra?
Evet, evet.
Intel'in yeni nesil Atom işlemcilerinde de HDMI 2.0 yer alacakmış.
Bu şimdi aslında bunlar Atom değil, ya adı Atom değil. Ama hani Atom'un yerine geçecek şeyler. Intel artık Atom'dan çok Celeron, P5, Pentium falan onları kullanıyor. Bunlar da hani özünde Atom'un yerine geçecek, Atom'un işini görecek ama isimleri Pentium falan olacak işlemciler. Grafik özellikleri güçlendirilmiş olarak çıkacağı benziyor. HDMI 2.0 yani 4K demek bu.
Doğru.
Büyük olasılıkla HDCP 2.2 güvenlik sistemini de içerecektir. Güzel. Şimdi bunlara da ihtiyaç var. Çünkü bu işlemciler işte nasıl söyleyeyim, ortanın üzerinde routerlarda, ortalamanın üzerinde NAS cihazı gibi cihazlarda kullanılıyor. Hı hı. Lazım işte bunlar da. Hani Snapdragon'la yaparım da her zaman olmuyor işte. O da çünkü tablete, telefona göre çok özelleştirilmiş bir işlemci.
Doğru.
O desktop'a koyacağım Windows'u, onu çalıştıracağım. Tamam okey ama acaba nasıl olacak? Onu pek...
Bilmiyoruz şu an.
Düşünen yok. Tabii ki Intel top atsan yıkılmayacak bir firma.
Ya orası öyle tabii ki.
Ama eski kudretinden kaybedecek.
Evet. Bir yandan da bir kötü haber daha grafik kartları için. Samsung ve Hynix, bunlar bellek üreticileri. Fiyatlar diyor %30 arttı.
Yetişmiyor çünkü.
Evet.
İyi Ağustos ayında. İyi satıyorlar. %30, üçte bir çok.
Ve şey diyorlar ki bunun sebeplerinden bir tanesi üretim kapasitesinin telefonlara kayması. Telefon bellekleri içinde hani kullanılıyormuş. Sadece hani şeye yetişmemek ayrı. Bir de üretim kapasiten var. Evet. Onu ekran kartı belleğine mi kullanacaksın? İşte telefona mı kullanacaksın?
Sonuçta ama zararı gören ekran kartları oluyor.
Zararı gören ekran kartları oluyor.
Zaten bir ekran kartlarında bir garip bir krizin içindeyiz.
Evet.
Bir de üzerine bunun gelmesi
darbe üstüne darbe.
Evet, kötü haber. Yine hani biraz bulunabilir, Nvidia tarafında bulunabilirlik
daha fazla.
Daha fazla gibi. AMD'de yeni kartlar çıktı. Hı hı. Artık herkesin eli, yani herkesin elindeden kastım hani basın falan bize uğramadı ama Batı'da bu
her yerde çıktı.
56'sı da Vega'nın, 64'ü de her yere ulaşmış durumda. Tabii her eline geçiren aynı şeyi söylüyor. Şey insanlara ulaşabilecek mi? Belli değil.
Evet.
Nvidia'da biraz daha iyi. Yani şöyle biraz daha fazla normalde harcayacağından birazcık daha fazla harcayarak 1080 Ti falan hala dünyada alabilen var. Bilemiyorum. Evet. Ne kadar sürecek, bütün yıl mı? Hep mi?
Hep mi?
Hep böyle olsa, ya yani hep böyle olursa bir yerden sonra şey başlayacak. İnsanlar bu kartları kullanarak oyun oynayacak insanlar vazgeçmeye başlayacaklar. Hani bir genel PC üretimine ya da tüketimine bir etkisi görülmeye başlar.
Evet, evet. Samsung 64 katmanlı flash bellek yongalarını ilk olarak harici ürünlerde kullanmaya başlamış.
Evet. 2 terabayta kadar USB harici diskler. Zaten var. Hı. Zaten 2 terabayta kadar o seri ama Samsung yeni flash belleklerle güncellemiş, bu şeyi gösteriyor. Deniyorlar. Şimdi bir sürü disk üreticisi için falan harici ürünler deneme alanı haline geldi zaten. Evet. Samsung da belli ki bunu deniyor. Şey zaten tahmin ediliyordu. Bu 960 serisinin falan SSD'lerin bu yeni yongalara geçeceği tahmin ediliyordu. Herhalde önce böyle bir Samsung bir piyasayı deneyip sonra yaygınlaştıracak.
Herhalde.
Şimdi biz geçen hafta 96 katmanı 96 konuşmuştuk. Bu gittikçe yükseliyor bu iş.
Evet. Motorola'nın bir patenti ortaya çıktı. Kırılan ekranların kendi kendini tamir etmesi gibi ama...
Onu sen çizilen
demek gerekiyor. Evet, tabii.
Yapabilecek bir şey yok.
Zaten kendileri de o patentte onu belirtmişler. Hani birazcık derin çizikler anladığım kadarıyla onarılabilecek gözüküyor bu patente göre.
Evet.
Öyle bir şey iyi olur hakikaten. Çünkü ben şeyi söyleyeyim. Bu kadar işte Gorilla Glass 4-5 bilmem ne diyoruz. Ben görüyorum, çiziliyor abi hepsi. Yani
ummadığın şekilde çiziliyor. Oluşabiliyor. Yani telefonu cebine bozuk parayla birlikte koyuyorsun. Bir bakıyorsun harap olmuş ekran. Yani ya bu kadar olmaması lazım diyorsun. Olmuş oluyor.
bir yandan
bazen de işte dayanık işte üzerinde bıçakla kesiyorlar, evet, bir şey olmuyor falan.
Yok abi.
Hani o etkenleri merak ediyorum. Şimdi bu cam nasıl oldu da böyle çizilmemesi gereken bir durumda çizildi?
O yüzden ben çok tedirgin oluyorum. Özellikle hani bazen izleyiciden geliyor. İşte aslında hiç tedirgin olmamalıyım. Gorilla Glass 5 var üzerinde ama hiç öyle alakası yok yani.
Şimdi bir kere zaten kırılma şeyi değil. Gorilla Glass.
O yanlış bir şey.
Çizilmeye dayanıklılık. Tabii. O yüzden hani genelde Gorilla Glass falan deyince hemen birileri isyan ediyor. Benim telefonum kırıldı diye. Kırılır.
Kırılır.
Gevrek bir malzeme zaten. Çizilmeye karşı dayanıklı. Ama çizilmeyecek anlamına gelmiyor. Bazen evet, işte bir bakıyorsun alakasız bir şekilde çizilmiş. Şey çok yaygınlaştı. Yani insanlar film artık filmden daha kalın bir şeyler var. Bayağı bir plastik
evet,
gibi kullanıyorlar. Tabii onların şeyi de ilerledi. Onların şeffaflığı da ilerledi. Onları uygulama. Eskiden o filmi takmak bayağı bir sinir harbiydi. Ben sırf o stresten filmi takmadığım cihazlar var.
Evet.
Çünkü yani o kabarcık kalacak kalmayacak, kenarında bir parmak izi olduğundan oturmayacak, yapışmayacak stresi benim için şey, çizilsin daha şey, razıyım, ekranı abi, değiştirmeye razıyım.
Telefoncularda onu bir yapanlar var, inanamıyorsun.
Artık üstadı olmuş evet, adam.
1500 tane yaptık.
Donanım da var ona şey yapıştırmana var, evet, yardımcı olan. Kesinlikle şey, profesyonele ver filmi yapıştırsın.
Evet.
Ya ben sevmiyorum film çünkü hani ekran en önemli şey bizim için baktığımız ettiğimiz, üzerine bir film gelsin istemiyorum.
O haklısın abi.
Ama filmle kullanmak bir yanda cihazın ömrünü kesinlikle uzatıyor. Senin aklını rahatlatıyor.
Evet.
Onu da hak veriyorum.
Şey, onun bir versiyonu daha var. Gidiyor adam işte 5000 liraya objektif alıyor. Ucuna gidip en kötü UV lensi takıyor.
Evet, taşmaş gelir. 5 liralık şey gitsin, filtre
gitsin diye, ama işte o da bir cam. Onun da kalitesi aslında önemli ama
şimdi ondan geçen ışığı çekiyorsun tabii evet, sen o pahalı objektifinde ama
UV filtreyi o yüzden hani gidip 10 liralık filtre almamak lazım. 5000 liralık, 10 bin liralık objektifin önüne.
Ya tabii aldığın kullandığın objektife bağlı. Şey yapma. O kadar pahalı bir şeyi, o kadar bir optik şaheseri,
değil mi,
20 liralık no name filtrenin arkasına mahkum etme. Ama bir yandan da o objektifi bir filtreyle korumak çok akıllıca bir şey.
Evet, kesinlikle.
Çünkü bir şekilde başına bir iş gelir.
Evet, evet, doğru.
Biz bile yaptık bir şeyler geçmişte. Hı. Kurban oldu bazı şeyler, yani objektifler.
Evet, gerçi bizimkisini Özkan komple drone'la çaktı. Onun bir şansı yoktu yani.
Ofiste de kırdık canım. Mono şeyden aşağı tokatlıyordu, ha, evet, atıyordu evet, raftan evet, aşağı uçuruyordu yani objektifi, fotoğraf makinesi dinlemiyordu. Kendilerinin öyle bir huyu var. Aşağı yuvarlıyor, atıyorlar şeyleri. Bir yerde rafta, masada falan duran şeyleri aşağı atıyorlar.
En büyük şeyi de şeydi. Lens şey, böyle hani fıs fıs gibi bir şey var ya, hava basıyor şeye,
temizlemek için,
onu nereye koysak bulup onu atıyordu aşağı. Çok
çünkü
seviyorum.
Ona gıcık oluyor. ona yaparsan gıcık oluyor. Onunla mücadele ediyor işte.
Ya buradan işte, ona da selam söyleyelim. Bize soruyorlar nerede diye hala bir
Mono kocaman eski ofiste. Bizi tanımaz artık.
Nokia 8'in detayları belli olmuş.
Nokia'da gayet şey görüntü olarak gayet sıradan gözüken bir telefon.
Bayrak gemisi yoktu. Sıkıntı oydu. Çok giriş seviyesi.
En yüksek model bile
en yüksek
çok
bile,
tatmin evet, edici değildi. Ama daha yüksek bir şey çıkacağı da biliniyordu.
Biliniyordu. Nokia 8 oldu. 835 var Snapdragon. 4
öyle
GB.
Ama görüntüsü falan öyle bir cazip diyemem. Yani çirkin değil ama bu günümüzün artık üreticilerin her birinin böyle bayağı gösterişli şeyler çıkarttıkları bir ortamda.
Hmm.
Gayet işte hani 5-6 senelik çerçevelerle hani kalınlık tasarım anlamında söylüyorum.
Evet, doğru söylüyorsun.
Hiç öyle hani bir firmanın en yüksek telefonu yum diyen bir telefon değil. Görüntü olarak. İçi güçlü.
Evet.
Ama abi, şimdi bu edge ekranlarla yok, infinity screenlerle falan. Zaten onlar da galiba rekabet
yok,
etme derdi yok.
Derdi yok.
Çünkü bu Nokia'nın en üst modeli ama dünyanın en üst telefonu değil.
Değil tabii ki.
Diğerlerinin orta seviyesine denk geliyor.
Nokia'nın abi ne yapıp edip fotoğraf konusunda büyük amiral gemilerini tokatlaması lazım bir şekilde. Çünkü insanlarda hala o şey taze. Unutulmadı Nokia'nın PureView'u vesairesi. Oradaki liderliği. Tam o ekipler şu an olmayabilir. Ama bir şekilde yapması lazım işte yolunu bulup.
Bluetooth 5 var. O... 4 GB bellek var. Özelliklerinin hepsi güzel.
Snapdragon 835'in temel özellikleri.
Güzel ama şeyi gittikçe zorlaşıyor. Nokia'nın hani pazara döndü de bir şeyler yapma şansı azalıyor gittikçe çünkü unutuluyor.
Unutuluyor. Türkiye'deki en kuvvetli markalardan biriydi yani marka bilinirliği evet. Şeyinde. Burada şansları yine vardır da işte rekabet çok fazla. Bu arada hani akıllı ürünlerden konuşuyoruz. Akıllı kilitler var biliyorsun Levent abi uzaktan yönetilebilen.
Wi-Fi ile Bluetooth'lu falan.
Bir tanesine firması yanlış firmware yolluyor. Başka modelinin firmware'ini bir yolluyor. Alet kilit, kilidin kendisi kilit. Uzaktan erişilmiyor, edilmiyor.
Çilingiri getirsen bundan anlamam ben tabii. Der. Bilgisayarcıyı çağır der.
Açılma yol yöntemi gerçek anahtarın varsa açabiliyorsun. Ama adam diyor ki ya ben onu güvenerek işte anahtarımı bir yere bıraktım falan kaldı kapıda. Yöntem ne? Şey de kötü. İşte bu over the air update alamıyor. Söküyorsun arka kısmında bir parçayı yolluyorsun firmaya. Firma onu tekrar eski firmaya yükleyip geri getiriyor.
Aman çok pratik. Evet. Hayatımı kolaylaştırdı akıllı kilit. Ya şimdi tabii kilit gibi kritik bir şeyin, kilit bir şeyin böyle rezillikler çıkartabilmesi bayağı bir akıllı ev teknolojilerini sorgulatan bir şey.
Evet. Yani hep kameralardan biz konuştuk, oradaki açıklardan konuştuk ama bak bunlar da var. Yani daha neler olacak?
Olacak tabii ki. Şey de işte otomatik firmware güncellemeleri bir yandan işte bir açık bulundu. Hemen güncellemesi sen işte uyuyorsun. Otomatik geldi, uygulandı. Güzel bir şey. Ama bir yandan da böyle şeyler nedeniyle bunun başka bir boyutu da var mesela işte cihaza fake firmware'in
olabilir.
Push edilmesi. Çünkü şey yaparsan bayram edersin. Eğer o firmware'lerin falan işte bu cihaz kontrol ediyor. Şuraya bakıyor güncellemem var mı? Firmware'im var mı? Onun o baktığı yeri hack edersen oraya istediğin şeyi yerleştirirsin. Tabii. O da çeker kendine uygular. Hackerların şeyi hayali rüyası olmayan bir durumda değil. İşte bu da otomatik güncelleme işini sorgulatıyor. Hani iyi bir şey mi? Çok ciddi sistemlerde elle yapılıyor. Ama tabii onun zaten o sistemi bir yöneten birisi oluyor. O güncellemeyi yapacak edecek falan. Aslına bakarsan çok hayati sistemlere çok sık güncelleme yapılmıyor.
Evet.
Gerekli değilse güncelleme yapılmıyor. Bu nedenlerle. Güncellemenin de test edilmesi lazım. Ya da mesela öyle bir şey var yine çok hayati bir sistem. Güncel bir production denen senin kullanmakta erişmekte olduğun sistem var. Bir de genelde onun aynısı ama dünyaya açık olmayan test sistemi oluyor. Oraya yüklenip bakılıyor. Oluyor mu olmuyor mu? Bir şey var mı? Bir gariplik var mı? Bir hafta 10 gün sonra live duruma geçiliyor. Dünyaya açılıyor.
Şey kurtarmaz mı burada mı? Bizim anakartlarda dual BIOS vardı ya. Hani BIOS'u mahvedersen diğerinden kopyalarsın. Çözmez mi?
Ya şeyi çözer belki. Hani burada çünkü yanlış firmware diyorsun. Herhalde yanlış komple firmware. Corrupt oldu. Çalışmaz evet. Oldu şey. Hı-hı. O durumda çözebilir ama şimdi şeyi unutma. Bu cihazlar bir arayüzü falan olmayan evet. Cihazlar. Hani bilgisayarda sen o dual BIOS için bile oturuyorsun. Giriyorsun gigabyte dual BIOS'a falan. bu cihazlar dünyayla zaten wireless üzerinden falan konuşan cihazlar. O yüzden bunlar bir şekilde ölünce iletişim yeteneğini kaybedecek zaten.
Sen güncellemiyor deyince aklıma şey geldi. Bizde bir anakart var içeride. Z87 olması lazım. Hala BIOS'u 1.0. Bir tane bile update geldi. Tam mı yapmış? Bunu böyle mi yorumlamak lazım?
VipTek o. Öyle yorumlayacaksın. Adam bir kere yapıyor BIOS'u. Tam diğerleri diyor ki diğerleri diyor ki işte 20 tane sürüm çıkarttı. He, daha
şunu iyileştirdim,
diyor.
Bunu iyileştirdim
yapmaya
diyor.
Çalışıyor. Ben diyor bir kere yaptım. Tam yaptım. O şey tabii ki şimdi mesela biz onun incelemesinde de bundan bahsetmiştik. O anakartı kullanan firma zaten onu istiyor. Hı hı. Çünkü şey büyük bir sorun. Müşterinin kendi evinde BIOS update yapması.
Evet.
Bir sürü şey ters gidebilir. Ve bu ters gidebilen şeyler genelde bilgisayarın ya da o cihazın ölmesiyle sonuçlanıyor. Servise gelmesi lazım. Doğru. İstemez tabii ki kimse bununla uğraştırmak mümkün olmadıkça. İşte kimi üretici? Ben diyor tam yaptım. Bu şeye benziyor işte Lada Niva mı ne 1960 küsur yılından beri aynı araba. Tam yapmış adam. Hiç upgrade edilecek bir tarafı yok. Öyle düşünebilirsin.
Evet. Geçen haftadan fikri takip yapmaya devam. Şimdi bu HBO konusu hala gündemde Levent abi.
Her hafta bölüm sızıyor.
Evet şimdi şöyle HBO para vermeyeceğiz dedi hani bu hackerlara. Şimdi o hackerlar da her hafta yine bir şeyler sızdırıyorlar ama Game of Thrones bölümü yine oradan sızmadı. Game of Thrones bölümü bu sefer İspanya'dan sızdı. Adamlar erken vakitte yayına vermişler. Bir saat mi ne yayında kalmış. Oradan almışlar tabii herkes bütün dünya. Sonra da
nasıl yayına vermişler? Herhalde internet üzerinden.
Evet kendileri yayınlamışlar. Yani bu bir sunucudan çalma olayı değil.
Bu şeye benziyor. Kimi mağazalar erken satıyor işte ürünleri. Aynısı. O hesap demek ki. Ya şimdi ama bu hafta özellikle ben şeyi gördüm. İnsanlar artık şeyi sorguluyor. Çünkü bu sızılan falan dediğin bölümler sayesinde bir kere konu devamlı gündemde. Bu dizi devamlı gündemde. Ve devamlı izlemeler artıyor. Ben bu hafta insanların genelde ben böyle şeyler yaparım ama başka insanların şeyi sorguladığını gördüm. Ya acaba bu sızma işi falan hikaye mi?
Evet,
çünkü
çok
bu sayede devamlı gündemde kalıyor konu.
Evet.
Yani ve daha çok izleniyor yayınlandığı zaman da etkilemiyor da izlenirliğini. Acaba hani gündemde kalsın diye bazı şeyler göz ardı mı ediliyor?
Hindistan'da sızdıran kişilerin tutuklandığı haberi de çıktı. Bulmuşlar güya. Sızdıran demeyeyim ya sorumlu kişiler diyelim ona biz. O da çünkü hani teknik bir hataydı falan da deniyordu. Esas hacklenen kısımda şey var. Yine adamlar para almadıkça bir şeyler ortalığa saçmaya devam ediyorlar. Bu sefer de şey çıktı. Bu Westworld var ya o da çok tutmuştu. Onun ikinci sezonu gelecek. Onunla ilgili hakikaten hani spoiler değeri olacak bilgiler saçılmış ortalığa. Sürekli bir yandan birazcık da bir şeyler sızdırmaya devam ediyorlar. Para koparana kadar herhalde daha duyacağız bu haberleri.
Ama şimdi onların da ellerindeki şey gittikçe değeri düşüyor.
Düşüyor tabii.
Şimdi bu Game of Thrones bitecek değil mi? Bir hafta, iki hafta sonra bitecek. Bir hafta sonra mı bitecek?
Şimdi, eğer sızmasaydı, şimdi sızan bölüm yüzünden bu pazartesinki bölümü artık herkes izledi. Ondan sonraki pazartesi bitecek.
Tamam ondan sonra bitti. Senin sermayen gitti zaten. Evet. Herkes izledi. İlginç bir dönemden geçiyoruz.
Evet.
Ne dönüyor gerçekte? Şimdi bir geçtiğimiz yıllarda Sony'nin bu The Interview filmi
ya,
olayını yaşadık. Orada da böyle tehditler. Film pesvaya bir filmdi. Hı-hı. Yani acaba dedik bu film zaten hani Sony bunu zarara yazdı. Bu rezil bir film. Böyle bir atraksiyonlarla mı en azından hani maliyetini çıkarsa ne güzel mi diyorlar falan. Zaten bir süre sonra bir sessizlik oluştu. Filmin bir halt olmadığını herkes gördü. Çok kötü bir filmdi çünkü gerçekten. Unutuldu gitti.
Evet.
Şimdi de böyle bir şeyler dönüyor. Şeyi falan çok geçmişte de konuşmuştuk. Arkadaşlardan da mesajlar geldi. Gerçekten merak ediyorsun. Nasıl oluyor bu hack? Nasıl orada böyle klasör mü var işte? Game of Thrones diye klasör var. Altında bölüm 1, bölüm 2 falan. Dur, Avi, MF4. duruyor da onu oradan download mı ediyorlar? FTP ile mi aktarıyorlar? O az buz dosyalar değil. O dosyaların aktarımı sırasında kimse hani ya ne oluyor ya bir trafik var. Kim çekiyor? Biz burada TeknoSeyir'de 5 tane bilgisayar var, bir tane internet bağlantısı var, bir network yok. Hani tam bir herkes birbirine bağlı değil. Ona rağmen bir şey oldu mu diyoruz ki ya birisi download mı yapıyor, ne oluyor bilmem ne, ortalık ayağa kalkıyor. Burada hani burada tamam öyle internet yavaşlamaz falan ama bir yönetici, bu sistemlerin de bir yöneticisi oluyor, bir kuralları oluyor. Şeyleri bazı akıllı yazılımlar var böyle bir network'te. Garip davranışları fark eden, admine yardımcı olan yazılımlar var. Nasıl kullanılmıyor mu onlar?
Çok tuhaf abi.
Vaat ettiklerini yerine mi getirmiyor? Bilemiyorum.
Ya da dedikleri gibi bu iş sızdırmaların altında hakikaten bir...
Sızsın isteniyor.
Sızsın isteniyor.
Şimdi sızsın olayının firmalar tarafından bilerek yapılabildiğini ben bizim teknoloji sektöründe bile gördüm. Benim elime bir firmanın bana normalde ulaşmaması gereken dokümanları ulaştı. Adam şey diyor, yakın olduğunuz basına bu bilgileri sızdırın diyor. Yani içinde var demiyor. Bu normalde benim bu dokümanı görmemem gerekiyordu. Bir şekilde gördüm. Diyor işte şey olduğunuz, hani yakın olduğunuz, sizin istediğiniz gibi konuşacak basına siz verin bu bilgileri diyor. Hmm. İşte sonra o basında dünyada ilk biz yayınladık falan diye ortalıkta dolaşıyor işte. Böyle bu danışıklı dövüş. Hmm. Yani gerçekten sızma diye bir şey yok ya. Bütün sızmalar herhalde şey, kontrollü sızma evet. deniyor.
Yapay zeka video aktarımlarını iyileştirmek için kullanılabilecekmiş.
Evet, bu Netflix falan gibi canlı seyrettiğin, yani videonun sana akıp geldiği sistemlerde nasıl iyi hani bunu yönetelim? Şimdi adama bütün filmi, hani adamın izleme hızından daha yüksek bağlantı hızı var. Bütün filmi adama push edelim, keşlensin. Adamdaki cihaz şey değil, belki o kadar depolayamayacak durumda. Bir de şu var, adam belki şu saniyede sıkıldım off deyip kapatıp gidecek. O veriyi önceden aktarmak da bir sorun. Yani dolayısıyla hani buffering dediğimiz şeyi de bir limitli yapman lazım. Ama bir yandan da adamın işte bir filmi play'e basıp hiç takılmadan, etmeden, işte please wait loading, yok dönen çark falan çıkmadan izleyebilmesi lazım. Sinema keyfi ise.
Doğru.
O teknolojinin görünmez hale gelmesi lazım. Adamın filmle muhatap olması lazım. İşte geliştirdikleri yapay zekalarla bunu en iyi hale getirme. Bunda da tabii şu var, işte bir yandan adamda biraz ön bellekliyorsun, buffer oluşturuyorsun. Bitrate'le ve çözünürlükle oynuyorsun dinamik olarak Netflix'in, YouTube'un yaptığı şeyler. İşte bir yapay zeka, MIT'nin geliştirdiği bir yapay zeka onu yönetiyormuş. Sana optimum video keyfini sağlıyor. Ne güzel ya, şey, yapay zekanın güzel bir uygulaması.
Evet.
Elon Musk da şey dedi bu sene.
Ne demiş?
Kuzey Kore'den daha tehlikeli dedi yapay zeka. Ne yapacak senin bu yapay zeka? Senin filmi 240p gösterecek mesela. Zehir edecek akşamı. Yine şey yok hani, geçen haftalarda söylediğimiz gibi sürekli tehdit var işte, yok Kuzey Kore'den daha tehlikeli. Zaten bu cümle hani bayağı bir böyle masaya yatırılıp tartışılacak bir cümle. Nasıl tehlikeli kısmı
o
yok.
Yok, o hiçbir zaman yok.
Sadece salla bir şey gitsin.
Valla bence Kuzey Kore daha tehlikeli Levent abi şu anda. Geç biraz geri
ne
adım
oldu,
attılar ama.
O da vuracağım dedi, tarih verdi, marif verdi sonra. Çünkü öyle onu vuracak falan bir şey yok. Kuzey Kore 1950 model bir MiG-17 uçağının önüne geçip işte hava kuvvetlerimiz bilmem ne diye poz veriyor. Bunu söylüyorsun insanlara, anlatamıyorsun. Hiçbir şey yok ortada. Sadece ama işte şey. Aha, ama
bir deli var
gündem,
işte, sıkıntı o.
Gündeme gelmeyi beceriyorlar. Gündeme gelmeyi başarıyorlar.
Senin bu gündemlerde defalarca söylediğin bir isim var. Neuromancer. Kitap.
William Gibson'ın romanı Neuromancer, evet. 84 yılında çıkmış. Bilim kurgu alanında çok önemli bir roman. Bir sürü kavramın dile getirildiği bir roman. Bugün Matrix dediğin şey Neuromancer'da var. Neuromancer'dan bariz çalıntı. Bir kere bile bir yerde bu referansın verildiğini görmezsin. Çünkü Matrix çıkıp muhteşem bir şey, öyle bir gürültüyle ve güçle çıktı ki kimse, yani senin sesin duyulmadı tabii ki. Neuromancer'daki internet Matrix. Başka bir sürü kavram ve Neuromancer'da yapay zeka üzerine bir roman aslında. Ve yapay zekanın tehlikesi ya da kontrolden çıkması. Şimdi yapay zeka konusunda endişe duyulan ya da tedirgin olunan nokta, düşünülüyor ki yapay zekayı sen yaptın, düğmesine bastın, kullanıma sundun. Bu kendi kendini sen fark etmeden kendi kendini geliştirmeye başlarsa, kendine yeni özellikler ekler, senin haberin olmazsa ya da olmaz mı? Bu düşünülüyor, konuşuluyor. İşte Neuromancer'da bu soruları soran bunlar üzerine bir öykü anlatan bir roman. Çok önemli bir roman. Bunun filmi çekiliyormuş.
Evet.
Şaşırdım. Olacak. Ben de burada okudum, öğrenmiş oldum.
Şimdi sen dedin ki Matrix'i bundan uyarladılar. Şimdi kendisi işte de Matrix'i mi olacak?
Şeyler, fikirler. Hmm. Tırtıklanma diyelim.
Tamam.
Yoksa şeyle bir alakası, Matrix'le hiçbir alakası yok.
Tamam,
hani öyle
onu söyleyelim
yok. Adamlar neydi Matrix'e şeyde duruyor, sıcaklık mı üretiyor falan öyle şeyler.
Pile enerji üretiyordu.
Yani geçelim bir yol. Yok şey değil hani. Bazı kavramlar, fikirlerde tırtıklama.
Biz bunu şey için konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Bu kitabın çevirisi, Türkçe çevirisinin ismi Matrix Avcısı mıydı?
Avcısı evet. Bir şeyi, bir basımı. Bir basımı. Neyse sonuçta filmini bir sürü kişi bu filmle birlikte William Gibson'la tanışacak. Neuromancer'la tanışacak. Kitabı da okurlar. O kitap kesin yeni baskı yapar. Türkiye'de de. Artık adını ne koyarlar? Artık Allah bilir Elon Musk'ın laneti mi koyarlar, ne koyarlar. Ama önemli bir eser. Tabii ki filmin iyi olup olmayacağını bilmiyoruz.
Yani orası ayrı konu.
Okuyabilenler kitabı okusun. Hiç aklı rahat olsun.
84'te çıkmış kitap.
Evet.
Şimdi bu adam mı?
Hala. Hani,
evet onu diyecektim. 84'te yazmış. Bugün açıp okusan aynı keyif alıyor musun?
Alırsın tabii ki. Güzel. Bu, tabii ki şey değil. Bilim kurgu yazarları interneti çok ıskalamadılar ama mesela sosyal ağları ıskaladılar.
Tabii.
Bir şeyler var öyle ama günümüzün ortamını göremediler. Hı-hı. Görmek gibi yani
tabii.
Bilim kurgu gelecek kehanet değil.
Öyle.
Öyle bir şey yok ama isabetli atışlar yapmalarını bekliyorsun. Ki hani mesela Arthur C. Clarke'ın falan yaptığı öngörülerin de büyük olası şey büyük kısmının hayata gelmiş olması gibi durumlar da var. Başarı öyküleri de var. Yani Neuromancer önemli bir roman. Filminin de olması inşallah güzel bir film olur.
İnşallah.
Mesela bugünlerde Stephen King Karakule filmi konuşuluyor. Ben okumadım. Çünkü o bayağı bir kitap.
Çok.
Hani 3 kitap falan değil. Bilmiyorum.
7 galiba.
Çok fazla bir kitap. Ben artık yaşamayacağımı o kadar büyük serilere girmiyorum. Çünkü ölmeden önce okumak istediğim çok şey var. Bir öyküyü okumak istemiyorum. Hani 7 ayrı kitap okumayı tercih ediyorum. 7 kitaplık bir öykü yerine. Ama çok önemli bir şey. Şimdi hani okuyanlar bir kere şeyi sorguluyorlar. Ya 7 kitap okuduk. 30 yılda mı ne toplam yazılmış? Diyorlar 1 saat, 1,5 saatlik filmi seyrettik. Geldik. Ne alaka? Bakalım işte hani.
Ve kötü oldu diyor hani hayranları film için. Ama onun mesela bir de dizisi gelecekmiş şimdi. O konuşuluyor.
Allah Allah. Ne yapacağız? Ben kitapları okumadım. Filmi izleyince.
Yani filmle ilgili o kadar çok olumsuz şey duydum ki. Kitabı okuyanlar okusup.
Belki ben okusun. Severim çünkü hiçbir şey bilmiyorum.
He, olabilir bak.
Belki ben severim.
Senden duyarız izlediğin zaman.
Gidelim izleyelim.
Oyun dünyasına geçeyim. Crackdown 3 Xbox One X'in piyasaya çıkışına yetişmeyecekmiş.
Evet 2018'e kaldı. Bu Xbox One X'in en önemli oyunlarından biriydi. Kendine özel oyunu. 2018'e kaldı. İyi haber değil.
Hmm.
İyi haber değil. Çünkü hani zaten çok az eksklusif bir şey var. Oyun var. En önemlilerinden birinin yetişmemesi tadını kaçırdı. İşte daha iyi olsun diye.
Abi eksik çıkacağına geciksin daha iyi.
PC'de de çıkacak.
Hmm.
Crackdown'ı oynamamış olanlar herhalde seveceklerdir. Saints Row serisini oynayanlar çok sever. Crackdown açık dünya. Biraz eğlenceli bir oyun. Çok kendini ciddiye alan bir oyun değil. Sen bir çeşit polissin ama süper kahraman gibi polissin. Gittikçe de oyun boyunca da güçleniyorsun. Şeye başlıyorsun bir süre sonra böyle 6-7 katlı apartmanın üzerinden direkt atlıyorsun zıplayıp. İlk başta tırmanıyorsun. Sonra bir basışta 6. kata zıplamalar başlıyor. Tekme yumruk gelen arabaya bir tekme atıyorsun uçuyor gidiyor ufukta kayboluyor falan. Kendini öyle geliştiriyorsun. Çok öyle hani ciddi bir şey bekliyorsan öyle ciddi bir oyun değil. Birazcık eğlenceli bir oyun, mizahi bir oyun.
Tamam.
Ama güzel oyun. Bakalım onu ertelendi 2018.
No Man's Land güncellemeye devam
ediyormuş.
Evet,
bir sene oldu.
Multiplayer özellikleri gelmiş. Nasıl oluyor
bu? İşte bu No Man's Land'in yalan multiplayer kısmı skandal yaratmıştı. Artık şimdi gerçekten başka, tabii ki hani hepimiz bıraktık gitti. Ama arada devamlı güncellendi. Artık diyorlar ki çok nadir de olsa, ki nadir olması herhalde kimsenin oynamadığından kaynaklanıyor. Başka oyuncuları, gerçek insan oyuncuları görebiliyorsun uzayda, karşılaşabiliyorsun diyorlar. Haberleri çıktı. Ama insanların gündeminden düştü No Man's Land. Bir yılda. Hayaller neydi? Ben de çok umutluydum, çok heyecanlıydım. Oyun çıkmadan önceki videolarından falan çok etkilenmiştik. Büyük bir hayal kırıklığıyla karşılaştık. İşte bir sene olmuş. Ben hatırlıyorum geldiğini, oynadığımı ve inanamadığımı. 4-5 saatim gitti. Böyle. Herhalde oyun dünyasının evet, en büyük hayal kırıklıkları.
Muhtemelen.
Evolve. No Man's Land. Evolve şimdi Humble Bundle'da 1 dolar, yani işte gönlünden ne koparsa, ama hani 1 dolar versen PlayStation sürümünü veriyorlar. O şeye zaten, o free to play'e falan dönüşmüş biliyorsun. O artık hani dibe doğru gidiyor. Şeyi de unutmayalım. Neydi yine benim heyecanla beklediğim?
Dövüş oyunu mu?
Forerunner. O da yine bekledik. Oyun çıktı. Büyük bir sessizlik oluyor bu oyunlarda. Bu böyle oyun çıkmadan önce deli gibi büyütülen, bizim de heyecanlandığımız ama aslında büyük bir balon alan oyunlar çıktığında herkes bir sessizliğe gömülüyor.
Mesela bak, onun tam tersi, yani ses çıkaran oyunlardan biri şu Player Unknown's Battleground. PUBG.
Kendi kendine bir anda ortaya çıktı. Evet.
İnanılmaz.
Gittikçe yükseliyor. Evet. Gittikçe yükseliyor. Oynayan sayısındaki artış, konuşan. Yani ne güzel işte. Konuşmak yerine işlerini yaptılar. Adamlar sıfırdan bir oyun çıkarttı. Tamam. Herkes şimdi ona yetişmeye çalışıyor.
Evet.
Ben hala oyunun adına bile inanamıyorum. İşte PUBG diye geçiyor neyse ki kısa hali. O da bir başarı öyküsü.
Ya aslında şey abi, Rainbow Six ne? Tom Clancy's Rainbow Six ya. Bunda da PlayerUnknown's Battleground aslında. Hepsini söylüyorlar niyeyse. Hani aslında orada o ismi söylemeye...
Ama oyunun adı PlayerUnknown's Battleground diye geçiyor.
Yani bence hani şey değil o. Biz mesela hiçbir zaman Tom Clancy's demedik şeye. O,
diyemezsin tabii ki.
Oradaki vurgu da o oyuncu çünkü aslında. Meşhur bir adam. Onun yapımında da yer almış. Biz hiç tabii incelemedik şeyde. Oyun aslında çıkmadı. Oyun hala geliştirilme early access. Parayla satılıyor ama early access.
Bu DayZ falan da öyleydi.
İşte bu da zaten...
Bu da iyi bir şey değil yalnız. Çünkü oyun daha piyasaya çıkmadan insanlar bunu tüketiyor.
Evet.
Hevesi kaçıyor.
Evet.
Herhalde bilmiyorum, yılın oyunu mu diyeceğiz yıl sonunda.
Valla oynayan adedi olarak olabilir öyle bir şey. Evet. Counter Strike'den daha çok online kişi var diyorlar. Ki zaten oyun multiplayer.
Overwatch'u geçiyor mu acaba?
Onu bilmiyorum.
Onu
bak,
merak ederim. Çünkü hakikaten bir başarı.
Oyunu hiç gördün mü?
Seyrettim. Hani yayın seyrettim. Ben oynamadım.
Yani 100 kişinin bir anda oynadığı bir oyun.
Last Man Standing diyor. Evet. Kim hayatta kalacak?
Aynen öyle.
Gittikçe azalıyor galiba.
Evet, gittikçe azalıyor.
Merak ediyorum.
İlginç oyun yani.
Ben beceremem büyük olsa. İlk ölen ben ölüyorum. Şişman gözlüklüler ilk ölüyor. Öyle olur da ama merak ettiğim bir oyun. Bir başarı öyküsü olarak görüyorum.
Herkes eşit başlıyor Levent abi orada. Havadan atıyorlar seni. Herkesin ekipmanı falan hiçbir şey yok zaten. Aynı gidiyorsun.
Yerden mi toplayacaksın?
Yerden toplayacaksın. Evet. Ve haritanın neresine atlayacağını da sen karar veriyorsun.
Ben ortasına atlarım. Kenara, en kenara atlayıp hep saklansam.
O olmasın diye şey yapmışlar. Oyun belli dakikalarda sürekli çemberi daraltıyor. Ha, çember dışında kalmayacaksın.
Tamam, öyle yatmak yok. Yok. Bir taşın altına saklanıp herkes birbirini öldürsün diye beklemek yok. Güzel. Bak, her şeyi düşünmüşler.
Bir şey de düşünmüş adam. O çember random. Yani haritanın herhangi bir yerinde daralmaya başlayabilir. Sen kötü bir yere atladıysan yetişemeyebilirsin yani oraya.
Ama şimdi şey de olmamalı. O şekilde beni... Ya ben şey istemem. Kötü oynadığım için öleyim. Tamam. Ama şansa bağlı. Haritanın yanlış yerine, yanlış da değil. Hani küçülecek olan yerine atladığı için öldü. Bunu da istemem yani ben.
O şey, koşturarak gidebiliyorsun. Oyunda araba da var. Araçlar da var. Hani bir tane yakalayıp yetişebilirsin tabii.
İyi, oynayalım o zaman. Hı-hı. Xbox'ta var mı?
Bu PC dışında bildiğim kadarıyla yok. Bakarız.
Var benim bildiğim.
Bilmiyorum, bakmadım. Ben PC'de oynuyorum.
Konsolda da var diye.
Bilmiyorum.
Blizzard, şimdi Blizzard'ın Battle.net'e gittikçe gündeme geliyor. Geçen hafta bir hack saldırıları falan oldu. Hani hack değil de DDoS gibi iş yaptırtmama saldırıları oldu. Çünkü şimdi bir Destiny 2 diye bir olay geliyor.
Hem de nasıl?
İster ilgilen ister ilgilenme. Bu bütün PC'de var bu sefer işin içinde.
Evet.
Geliyor. Battle.net'ten oynanacak PC sürümü. Hı-hı. Dolayısıyla bir gündeme gelme durumu oldu orada.
Evet.
Hani daha bir öne çıkma durumu oldu. Bir sürü kişi account açmak durumunda kaldı. Çünkü Destiny hatırına. Betası başladı mı? Başlamak üzere mi? Öyle bir şey. PC betası.
Ha, PC betasının zamanı geliyor. Evet.
Evet. İşte o yüzden böyle iki günde bir Battle.net haberleri başladı. Bir saldırı altında kalıp aksaması haber oldu. Bir de Blizzard zaten şey düşünüyormuş. İsmini değiştirmek istiyormuş. Ama düşünüp edip
karar vermiş.
Değiştirmeyeceğiz dediler.
İyi karar bence.
Çünkü yılların şeyi
Battle.net'i
yılların markası sıfırlamanın hiç alemi yok.
Evet.
Bu arada şey diye bir haber çıktı.
Ne?
Note 4 pilleri
nasıl ya?
De yine ateş alma falan durumu bulunmuş ama o, şimdi şeyi anlamıyorsun tabii. Hani Note 4 pili ne demek? Hani
he.
Ya Note 4'ün pili değişiyor mu? Kapağı açılıyor mu? Açılıyor herhalde.
Oh, hatırlamıyorum, çok oldu. Görmeyeli onu.
Hayır, çember daralıyor. Bende Note 5 var. Note 6 diye bir şey yok zaten. 7 gitti, 4 de gitti ve arada kaldım. Çember gittikçe daralıyor. Aynı işte PUBG oldum. İnşallah sıra bana gelmez.
Valla Note 8 yaklaşıyor yani tabii
Note 8 yaklaşıyor. Note 8'de ben aradığımı bulabilecek miyim bilmiyorum.
Ne arıyorsun yani tabii? Telefonda ne arıyorsun sen mesela?
Parmak izi okuyucu arkada olursa mutsuz olurum.
Bence arkada olacak.
İşte o mutsuz olurum. Şey olursa mutsuz olurum. Öyle ince uzun çubuk gibi bir şey olursa ki öyle bazı işaretler var.
Fotoğraflar çıktı evet.
O ondan da mutsuz olurum. Ben hani eni boyu alıştığımız oranda olsun istiyorum. Alışırsın tabii ki. Hepsine alışırsın. Ama ben elimdeki Note 5'in Note 7 çıksın işte Note 8 diye. Tamam, yanmayanı patlamayanı çıksın.
Çıktı. Note 7 de çıktı. Bir daha. Biliyorsun.
O,
Kore'de.
O dünyada yok. Kore'de. Hı-hı. Sadece. İşte Note 8 bu hafta herhalde, bizim bu yayınladığımız hafta.
23'ündeydi.
Evet. Resmi duyurusu, onlar sergilenmesi.
IFA'dan önce olacak.
Evet, o IFA'nın kalabalığına kalmasın diye. Bir de hani ben Türkiye'yi direkt ilgilendirmiyor diye eklemedim. Bir geçen haftadan beri Surface 4, daha doğrusu Surface, Microsoft'un Surface baş ağrısı var.
Hı hı.
Consumer Reports'dan dersen bir önemli bir kuruluş güvenilir değil dedi Surface serisi için.
Ne manada?
Anket yapmışlar, işte kitleniyormuş, kapanıyormuş falan. Güvenilir değil dedi.
Tamam.
Fakat birkaç hafta önce de başka bir yine saygın bir araştırma kuruluşu anket yapıp Surface sahipleri çok memnun diye bir sonuç buldu. Şimdi bunların iki uç olduğu söylenip hani karşılaştırıldı. Bayağı analizler yapıldı. Bir kere yani kim şeyi altı çiziliyor. Aynı şey değil iki anket. Hani adam Surface'ından çok memnun olur ama iki gün sonra da bozulur. Hani
tabii,
bu farklı şeyler.
O başka bir şey.
İşte bayağı bir sonra Consumer Reports çok saygın bir kuruluş. Evet. Yani böyle firmalardan reklam falan almayıp, firmalardan test ürünü falan almayıp, kendi parasıyla alan, test eden falan bir kuruluş. Ama mesela onun da eleştirildiğinde şöyle şeyler çıktı. Bazı konuya çok hakim yorumcular. Dediler ki Consumer Reports abonelik usulüyle satılan bir yayın.
Tamam.
Ve şey diyor adam. Consumer Reports'un diyor genç bir okuyucusu yok diyor. Hı-hı. Çünkü parayla satılıyor. Hiçbir doğru. Genç parayla satılan bir şeyi, böyle bir de hani özel yollanan falan bir şey. Hiçbir genç diyor bunu satın almıyor.
Mantıklı.
Consumer Reports sahiplerinin hepsi yaşlı diyor. Yani orta yaşlı, yaşlı.
Tamam.
Dolayısıyla diyor hani bu şey değil. Homojen bir anket şeyi oluşturmuyorsun. Hmm. Kitlesi oluşturmuyorsun. Hep dedelerin şeylerin elinde bu cihazlar zaten. Diyor hani tamam cihaz kapandı diye şikayet ediyorlar ama hani ne oldu acaba, hani mesele ne? Adam şey diyor, hani bunu daha çok araştırmak lazım. Neyse bizde Surface falan tabii hiç zaten olmadığı için gündeme gelmedi bu konu. Böyle bir şey var. Hmm. Gelişme var. Ya ben şunu söyleyebilirim. Benim çevremde Surface'ı kendi işte yurt dışına gittiğinde satın almış gelmiş var. İnsanlar var. Surface 2, 3. %100 memnunlar cihazlarından. Ve hani çok önemli bir şeydir. Benim Surface sahibi arkadaşlarım diyorlar ki ben bir daha alacağım zaman bunun yenisini alırım. Başka artık markaya şeye bakmam. Bu da çok önemli bir şey. Ki adam bunu bayiden almamış, gitmiş yurt dışında aramış, bilmem ne yapmış, şöyle böyle. Ben memnunum diyorsa önemli bir şeydir. Ha ama güvenilebilirlik, evet. İki gün sonra mesela adam yurt dışından getirmiş ama şeyi de göze alarak getirmiş. Garantisinin marantisinin burada ya. Arıza durumunda yalan olacağını göze alarak getirmiş. Yani öbür gün o cihaz da kapanıp bir daha açılmazsa hurdacıya verilecek, şeye, geri dönüşüme yollanacak, gidecek.
Ya ben şeye inanamıyorum Levent abi. Şimdi Surface'ın Türkiye'de hani çok pahalı cihaz, bu satmaz deyip mi düşünüp hani getirmiyorlar.
Uğraşmak istemiyorlar.
Değil mi? Yine oraya geleceğiz
çok,
yani.
Öyle çok pahalı değil. Doğru, yani o para yani. Bugün ultrabooklar ne fiyatlar, biz de inceliyoruz. UX 390 falan ne 8000 lira 6000 ya. Lira. O kadar pahalı bir cihaz değil. Ama biliyorsun işte Microsoft Türkiye'de hardware satmak istemiyor.
Yine oraya geldik.
Xbox'ı bile zorla satıyor ve şeye bıraktı onu da zaten aralığa bıraktı, evet. Bırakarak tabii, razı tabii, doğru, oldu. Doğru. Telefonu zaten Microsoft kendisi batırdı. Kurtuldular o sayede telefonla da muhatap olmaktan. Adamlar hardware satmakla uğraşmak istemiyor. Bir klavye, mouse, webcam. Evet, ondan memnunlar. Çünkü bilgisayar gibi bir şey sattığın zaman onun deli gibi desteğini vermen gerekiyor. Servisini, customer support, müşteri desteğini
tamam
falan.
Tamam da sen de Microsoft'sun abi.
Microsoft'sun ama işte Microsoft Türkiye'sin. Ha,
o hani tabii.
Demek ki merkezi şey demiyor. Ya kardeşim bunları biz üretiyoruz, bütün dünyada satıyoruz, siz niye satmıyorsunuz diye bir baskı yaratmıyor demek ki.
Herhalde.
Onlar da rahat iç koyuyorlar. Paşa keyiflerini bozmuyorlar. Çünkü Murat, Microsoft demek yazılım satmak demek. Niye şeyle uğraşasın ki? Yani gidip de işte SQL lisansı 50 bin oturumluk şeylik milyon dolarlık bir SQL lisansı satıp da yerine geçip bu kotamı da doldurdum, satışımı da yaptım. Yerine geçmek yerine niye şeyle uğraşasın ki, adam Xbox alacak bunu, oyunu oynamıyor diyecek, şey diyecek. Hatta şey falan da var, onu ben zamanında bilgisayar firmasında çalışırken yaşıyordum. Şimdi şey zannetme, o müşteri destek hattına gelecek olan sorular sadece işte makinem açılmıyor, makinem açıldı hemen kapandı falan olmayacak. Adam şey diyecek, FIFA'da şey... Barcelona'yla Real Madrid'e hiç gol atamıyorum, direkten dönüyor falan diye açacak. Support isteyecek. Normal. Bu yaşayacağın şeyler.
Doğru.
Bunun için adam çalıştıracaksın. Ya da işte bir firmadan hizmet alacaksın. Birileri o telefona cevap verecek.
Tabii bir yandan bu firmalar dünyada ofislerini küçültürken, adamları yollarken bir yandan böyle bir şey zor
tabii
oluyor.
Tabii ki. Ama şöyle de bir gerçek var. Xbox 360 Türkiye'ye resmi olarak gelmedi.
Gelmedi.
Hani geldi tamam. Sonunda, öldükten sonra evet. Ölmüştü. Geldi. Biliyorum ama ben gelmedi diyeceğim.
Gelmedi. Doğru.
Herkes de vardı.
Herkes de vardı. Sokakta da vardı.
Hani Bakırköy'de, ben o zamanlar Bakırköy'de yaşıyordum. Yani Xbox oyunu bulmak çok kolaydı.
Tabii.
Hani bir şeyde her yerde, her firmada böyle yani kopya mopya bilmem ne ama vardı. Bu cihaz Türkiye'de sözde yoktu falan. Teknoloji meraklıları ne yapıyor ediyor işte, yok kredi kartı alışverişe de kapansa, şöyle de olsa böyle de olsa almak istedikleri şeye yok eş dost yoluyla şöyle böyle ulaşıyorlar.
Doğru.
Ama şey önemli. Markete gelebilmesi önemli.
Evet.
Çünkü o teknoloji meraklıları işte sınır falan tanımıyor. Tamam ama kaç kişiler?
Kaç kişiler?
Böyle.
Böyle. Şimdi tabii bu haftanın bir gündemi daha vardı. Biliyorsun şu tatil olayı 10 güne çıktı. Şimdi bu haftamızı da etkilemeyecek ama bir sonraki hafta biz de düşüneceğiz nasıl bir yayın yapacağımızı.
Ya 10 gün tatil yapamayız biz. Çünkü bir ayın 3'te 1'ini hiç yayın yapmadan mı geçeceksin? 10 gün çok uzun.
Tam öyle değil. Çünkü biz hafta arası yayın yaptığımız için 5 güne tekabül ediyor. Hani baktığın zaman etkisi. Biz hafta sonları yayın yapmıyoruz zaten.
biz bir şeyler koyacağız. Evet. Gündem aksar mı onu bilmiyoruz. Ya,
bir o şüpheli evet. Gündemi işte, aksatır mıyız?
Ya çünkü şöyle bir şey var. Hani ben tatile giderim gitmem. Ben yıllardır gitmiyorum falan filan da. Şimdi bu gündemi tabii biz böyle konuşuyoruz. Kameralar çekiyor. Onu kesecek, biçecek,
ya, tabii, tabii.
Sıkıştıracak, yükleyecek, başlığını yazacak falan arkadaşlar var. Hmm. Onların da bir tatil yapma hakkı. Bakalım. Tabii, tabii. Bir tabii sırf içeriksiz bırakmayacağız.
Bir şeyler yaparız.
Evet. Daha tam belli değil.
Belli değil evet. Peki o zaman önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Tailwords sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz. Hmm.